Ayrım 10. Tanrı Nil kıyısında öldü. Naval Al-Sadavi. Sayfa 98. Zakeya ve Zeynep, Seyide Zeynep Camii'ne akın eden ve tüm semti, daracık ara sokakları, tramvayların birbiri ardından geldiği ana caddeyi ve bunun açıldığı büyük meydanı hınca hınç dolduran yoğun insan selinin içinde erimiş gibiydi. Herkes yere kadar uzanan galabeyalar giymişti. Kadınlar erkeklerden başlarına bürüdükleri siyah örtülerle ayrılıyorlardı. Ucu bucağı belirsiz kalabalıkta yalın ayak yürüyorlardı. Ayak parmakları iri ve yassı, topukları kirli ve çatlaktı. Pütür pütür, nasırlı avuçlarında çapa, saban ya da su dolabı izlerini bırakmıştı. İnce, avurtları çökmüş yüzleri solgun ve yorgun görünüyorlardı. İri kara gözleri ya hayretle fal taşı gibi açılmıştı ya da sersemlemekten yarı kapalıydı ve hepsi de derin bir soluk alıyor ve sonra da soluklarını tutuyorlardı. Zakeya Zeynep'in eline sıkıca yapışmıştı. Ondan biraz uzaklaşırsa bu muazzam insan denizinde yitip gideceği korkusuyla kıza öylesine sokulmuştu ki neredeyse ayaklarına basıyordu. Ama yine de insanlar aralarına girdi ve bir anda Zeynep'i gözden kaybetti. Birden korkusu geçti. Artık kendisini yalnız hissetmiyordu. Şimdi her şey ona daha önce yaşamışçasına bildik geliyordu. Herkes kendisi gibi galabeya giyiyordu. Ve onun teri de yüzüyle, ayaklarıyla, parmaklarıyla, yürüyüşü, bakışı ve konuşmasıyla, her şeyle benzediği bu insanlar gibi kokuyordu. O, bu kalabalığın bir parçasıydı. Bu kalabalık da onun. Artık korkmuyordu. Ve bu tıkışıklıkta Zeynep'i aramaktan vazgeçti. Çünkü tüm yüzler Zeynep'inkine benziyor, tüm sesler onunkini andırıyordu. Sözcükler, söyleyiş biçimi ve vurgular, göğe açılan eller ve hep bir ağızdan "Ey Allah'ım kurtar bizi!" feryadı, onda tüm insanların Zeynep olduğu duygusunu uyandırıyordu. Hasta ya da kör, genç ya da yaşlı, analarının kucaklarında çocuk ya da bebektiler. Bunlar çeşitli mezheplerden imamlar, dilenci ya da hırsızlar, büyücü ya da falcılar, muska yapan ya da ilahiler okuyan insanlardı. Ermişler, Allah'ın elçileri, cennetin kapılarının bekçileriydiler. Zakeya ve Zeynep gibi kaba ellerini hep birlikte Allah'a uzatıp hep bir ağızdan "Ey Allah'ım!" diyorlardı. Zeynep de Zakeya'yı aramaktan vazgeçmişti. O artık sayısız yüzden biri. Bir insan denizindeki bir damla, milyonlarca giysi arasında bir giysi, sonsuz evrende gözle görülemeyecek bir parça, göğe yükselen, rüzgarda titreşen el ormanında iki el, bir yakarışta uzayıp giden, çaresiz bir feryatta birleşmiş sesler denizinde bir sesti. "Ey Allah'ım, kurtar bizi!" Zeynep, Zakeya'nın sesiyle de haykırıyordu. Ta içinden gelen acı bir feryat, kesik bir gırtlaktan çıkar gibi, yaralı bir göğüsteki soluma gibi bir feryat. "Ey Allah'ım!" diye bağırdı Zeynep. Yüreği deli gibi atıyordu. Kaburgalarına vuruyor, dar uzun giysisinin altında küçük göğüslerini titretiyordu. Gözlerinde gizemli bir parıltı vardı. Koyu, durgun bir ırmaktaki ay ışığı gibi pırıldıyorlardı. İçinden gelen garip bir ateşle ürperiyor, yüzüne ilk kez aşık oluyormuşçasına tatlı bir pembelik yayılıyordu. "Ey Allah'ım!" diye yakarıyor. Her feryatta kendisini ona daha yakın hissediyordu. Sanki Tanrı onun, o da Tanrı'nın sesini ve soluğunu duyacaktı. Bedeni onunla bütünleşmiş gibiydi. Ani bir korkuyla, daha doğrusu derin bir acı ve büyük bir sevince benzer bir ferahlama duygusuyla titriyordu. Aynı anda hem ağlayacak hem de sevinç çığlıkları atacak gibi oluyordu. Gözlerini kapatmak ve kendini ona bırakmak istiyordu. Bu ferahlama duygusunun, bedenindeki bu gevşemenin ve hiç yaşamadığı bu sevincin doya doya tadını çıkarmak istiyordu. Oysa yüreğinin derinliklerinde hala korkunç, kederli, bitkin ve huzursuzdu. Uyumak şöyle dursun, gözlerini bile kapayamıyordu. Böylece çevresinde hemen hiçbir şeyi algılamamasına karşın saatlerce gözünü kırpmadan oturdu. Birden birinin kendisine seslendiğini duydu. Zeynep, hemen bunun Tanrı'nın sesi olduğunu anladı. Tüm gece boyunca ona yakarmıştı. Şimdi de o kendisine sesleniyordu. "Ah Allah'ım!" diye fısıldadı. O da yanıt verdi. "Zeynep, düşteymişçesine sese doğru yürüdü. Kendisini taşıyanın bacakları mı yoksa kanatlar mı olduğunu bilemiyordu. Kendisini kuşatan kalabalık ve kulaklarında çınlayan sayısız ses silindi. Hiçliğin içinde yitip gitti. Geriye yalnızca bir sesin yankılandığı bir boşluk kaldı. Zeynep. Gözlerinin önündeki yoğun sis ya da duman bulutunda bir yüz belirdi. Ne erkek, ne kadın, ne çocuk, ne de yaşlı yüzüne benziyordu. Om Saber'in yüzü gibi ne yaşı ne de cinsiyeti belliydi. Ancak başında onunki gibi siyah bir örtü değil, kaşlarına kadar inen beyaz bir sarık vardı. Yüzü çiçek çıkarmış gibi çopurdu. Küçük, çipil gözleri Zeynep'e dikilmiş bakan iki koyu delik gibiydi. ''Sen Kafravi'nin kızı Zeynep misin?'' diye sordu ses. Korkuyla ve duyulur duyulmaz bir sesle ''Evet'' dedi. İçinden bir ses soruyordu. ''Bunca insanın arasında beni nasıl tanıdı?'' Başka bir ses hemen yanıt verdi. ''Allah'a şükürler olsun, çünkü o her şeyi bilir.'' ''Halan Zakeya nerede?'' diye sordu adam. Ve içindeki ses yeniden sordu. ''Halamın adının Zakeya olduğunu da biliyor. Şaşılacak şey.'' Çevresine bakınarak halasını aradı. Onu hiçbir yerde göremiyordu. Ancak o anda Zakeya'nın hala elini sımsıkı tuttuğunu, titreyerek kendisine sokulmuş, Kur'an'dan ayetler mırıldandığını fark etti. Adam Zakeya'ya yaklaştı. Eğri büğrü esmer elleriyle boynundan muskayı çıkardı. Birkaç ayet okudu. Bir an sustu. Sonra muskayı yeniden boynuna taktı. Zakeya ona dikkatle ayaklarına kapanacakmış gibi derin bir huşuyla bakıyordu. Kendi kendine anlaşılmaz bir şeyler söyleyerek eline eğildi ve heyecanla öptü. Adam eğri büğrü esmer elini ona uzatarak Zeynep'e döndü. ''Halan Zakeya hasta. Sen Allah'a boyun eğmek istemediğin ve o da seni desteklediği için hasta. Ama Allah acıması ve iyiliği bol olandır ve sizden istediklerini yaparsanız ikiniz de bağışlayacak. Onun hastalığını iyileştirecek. Allah'a şükürler olsun.'' Ellerini göğe kaldırıp bir solukta, ''Ah Allah'ım, sana minnettarız ve şükrediyoruz. Çünkü sen acıması ve iyiliği bol olansın.'' dediler. ''Geceyi camide geçireceksiniz.'' dedi adam. ''Yarın sabah gün doğmadan Kafr Elten'e hareket edeceksiniz. Orada temiz Nil suyuyla yıkanacak ve yıkanırken kelime-i şehadet getireceksiniz. Giyindikten sonra sabah namazını kılacaksınız. Sünnete uyarak 4 kez secde edeceksiniz. Sonra 10 tane ayetel kürsi okuyacaksınız. Ertesi gün Zeynep gün doğmadan tekrar taze Nil suyuyla yıkanacak, peş peşe 3 kez kelime-i şehadet getirip sabah namazı kılacak. Sonra güneş doğmadan evin kapısını açıp eşikte duracak, doğuya dönerek Kur'an'ın ilk ayetini 10 kez okuyacak. Karşısında yüksek bir demir kapı görecek. Kapıya yürüyecek, açıp içeri girecek ve bir daha dışarı ancak ev sahibi isterse çıkacak. O soylu büyük bir adamdır. Soylu büyük bir adamın oğludur ve Allah ve peygamber katında değerli, iyi, dindar bir ailedendir. Bu arada Zakeya mandayla tarlaya gidecek, onu su dolabına bağlayıp çapasını alacak ve öğle ezanına kadar çalışacak. Ezanı duyunca çapayı bırakıp namazını kılacak. Ardından dizleri üzerinde kalıp Kur'an'ın ilk ayetini 10 kez okuyacak. Sonra da ellerini göğe açıp 30 kez "Ah Allah'ım, beni bağışla" diyecek. Bitirdiğinde ayağa kalkıp ellerini yüzüne sürecek ve Allah'ın izniyle tamamen iyileşmiş olacak. Zakeya eğri büğrü esmer bir elin üzerine iyice eğilerek heyecanla öptü ve fısıldadı. "Allah'ım sana şükürler olsun." Bu arada Zeynep de Allah'a şükretmeyi sürdürüyordu. Öylesine büyük bir mutluluğa kapılmıştı ki adama Hacı İsmail'in vermesini söylediği gümüş 10 kuruşluğu vermeyi bile unutmuştu. Şimdi adam bunu istiyordu. Titreyen ellerle başörtüsünün düğümlü ucunu açtı, parayı çıkararak ona verdi ve büyük bir huşuyla elini öptü. İçinden bir ses yavaşça "Aman Allah'ım, Kafr Elten'i, evimizi ve karşıdaki demir kapıyı da biliyor" diyordu. Adam kalabalıkta belirdiği gibi çabucak kayboldu. Zakeya ve Zeynep şaşkınlık ve derin bir huşu içinde kala kalmışlardı. Birbirlerine iyice sokulmuş, yaşadıklarının düş değil, gerçek olduğundan, Tanrı'nın sesini gerçekten duymuş, hatta onu veya en azından onun biricik sırdaşları elçi ya da evliyalarından birini görmüş olduklarından emin olmak istercesine soran gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. Zakeya kendisini hiç böylesine hafif hissetmemişti. Önce bunca zamandır pençesinde kıvrandığı demir kıskaç gevşemişti. Artık yeğeni Zeynep'e dayanması gerekmiyordu. Bacaklarına yeniden can gelmişti ve yürütebiliyordu. Zeynep yanında hiç yardımsız yürüyen halasına şaşkınlıkla baktı. "Hala, iyileşmeye başladım bile," dedi alçak ve huşu dolu bir sesle. "Baksana, yürüyebiliyorsun." Ve yaşlı kadın yanıt verdi. "Şimdi bedenim kuş gibi hafifledi. Ah Allah'ım, sen gerçekten çok büyük ve merhametlisin." "Allah çok büyük," dedi Zeynep. "Sana hep Allah'ın bize yardım edeceğini, ona dua edip sabırlı olman gerektiğini söylemedim mi?" "Evet yavrum, bunu hep söyledin. Ben de aynı senin gibi Allah'ın buyruklarına uymadım ve ibadet etmek istemedim, Zakeya hala. Ben namaz kılmamakta direnmiyordum ki, direnen içimdeki kötü ruhtu. İnşallah emrettiklerini yaparsak içimizden kötü ruhu söküp atacak. Şeyhin söylediklerinin hepsini hatırlıyor musun?" diye sordu Zakeya. "Her yanım titriyordu ve sözlerini anımsayamıyorum. Bir şeyleri unutacağımızdan korkuyorum. Merak etme, her sözünü iyice kafama yazdım. Allah senden razı olsun," dedi Zakeya heyecanla. Ve böylece Zeynep ertesi sabah güneş doğmadan kalktı ve testideki temiz Nil suyunu başından aşağı döktü. Göğüslerini yıkarken peş peşe 3 kez fısıldadı. "Allah'tan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir." Su karnına ve kalçalarına aktı. Bir yandan yıkanırken bir yandan da kelime-i şehadet getiriyordu. Uzun siyah saçlarını kuruladı ve 2 yandan ördü. Temiz bir galabaya giydi. Başını ve omuzlarını siyah örtüyle örttü. Ürkek, duraksayan adımlarla kapıya gitti ve yavaşça açtı. Sabah kızılığı ufka yayılmaya başlamıştı. Ancak güneş henüz görünmüyordu. Zeynep güneşin doğacağı yana baktı ve hafif bir sesle Kur'an'ın ilk ayetini 10 kez yineledi. Sonra demir kapıya yürüdü. Hala korkuyordu. Ancak adımları sakin ve kararlıydı. Kapının önüne geldiğinde tüm bedeni titremeye başladı. Ama bunun nedeni korku ya da güvensizlik değil, yoğun bir heyecandı. Artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Yüreği hızla çarpıyor, göğsü inip kalkıyor, bedeni sabırsızlıkla geriliyordu. Uzun galebeyanın altında bacakları titriyor ve iri kara gözleri Allah'ın isteğinin yerine geldiğini gösterir, olağanüstü bir belirti beklentisiyle göğe bakıyordu. Kız karşısında belirdiğinde muhtarın mavi gözleri hayretten fal taşı gibi açıldı. Zeynep'i yüzünden ve gözlerinden, dimdik yürüyüşünden hemen tanımıştı. Gözlerini ovuşturdu, sesinde şaşkınlık vardı. "Seni kim yolladı Zeynep?" "Beni Allah yolladı." "Neden bugün geliyorsun?" "Allah öyle istediği için," dedi kız kendi kendine konuşur gibi. Muhtar gülümsedi. Yataktan kalkarak banyoya gitti, dişlerini fırçaladı, yıkandı, sonra aynada yüzünü inceledi ve yeniden gülümsedi. İçinden gülmek geliyordu, kısık bir sesle kendi kendine söylendi. "Seni şeytan, seni Hinoğlu Hin seni, ne kurnaz herifsin sen Hacı İsmail." Banyodan çıktı ve küçük bir masanın üzerinde duran kol saatine baktı. Saat 6'ydı. Sırıtarak kendi kendine yavaşça, "Şimdiye dek hiçbir kadın bana böyle sabahın köründe gelmemişti. Önce bir fincan çay içmeliyim, anca uyanırım," dedi. Zeynep hala aynı yerde duruyordu. Ona doğru yürüyerek bir çocukla konuşur gibi. "Bak Zeynep, bir fincan çay içmek istiyorum. Nasıl çay yapıldığını biliyor musun?" "Evet efendim," yanıtını verdi kız. Sesinden onun hoşuna gitmek istediği anlaşılıyordu. "Gel benimle, sana mutfağı göstereyim. Ben yıkanırken sen de bana çay demlersin." Zeynep beyaz porselen evyeyi, pırıl pırıl muslukları, renkli duvarları, perdeleri ve kolayca yakılabilen ocağı görünce şaşkınlıkla iç geçirdi. Su kaynadığında öten çaydanlığa, rengarenk desenli fincanlara ve gümüş kaşıklara hülyalı hülyalı baktı. Her şey onun için öylesine yeni, öylesine yabancıydı ki sanki başka bir dünyaya gelmişti. Şimdi kendisini Allah'ın katında sanıyor, ona şükürler, övgüler yağdırıyordu. Bir şey alırken elleri titriyordu. Yüreği hızla çarpıyor, dizlerinin bağı çözülüveriyordu. Bir çay fincanı parmakları arasından kayarak yere düştü. Ellerini göğsüne kapayarak duvara yaslandı. Güçlükle soluyarak korkunç bir suç işlemişçesine kırık fincana bakıyordu. Porselen kırıkları bembeyaz zeminde rengarenk kristaller gibi parlıyordu. Muhtar fincanın yere çarpışını ve bunu izleyen ürkek initiyi duyduğunda duşun altındaydı. Gülümseyerek güzel kokulu bir sabunla göğsünü ve karnını sabunladı. Bu basit kızlar ne de heyecan verici oluyor. Genç kız bedenlerine sarılmak ne büyük keyif veriyor. Henüz açmış bir gülü koparır gibi. Kahireli kadınların yapmacıklığından nefret ediyorum. Küstah bakışlarıyla karım örneğin. Artık ne korkuyor ne de heyecanlanıyor. Okşasam da, sarılsam da, ısırsam da frijit bedeni uyanmıyor diye düşünüyordu. Pembe ipek bir pijama giydi ve banyodan mutfağa gitti. Zeynep hala duvarın dibine çömelmiş, ellerini göğsüne bastırmış duruyordu. Dudakları soluk almaya çalışır gibi hafifçe aralıktı. Gözlerini dikmiş, az öncesine kadar paha biçemediği şahane bir fincan olan porselen kırıklarına bakıyordu. Muhtarın yüzü rahatlamış ve sağlıklı görünüyordu. Berrak mavi gözleri kıza değerli bir mücevheri incelermiş gibi düşünceli düşünceli bakıyordu. Gür siyah saçları iki örgü halinde sırtından iniyordu. Zarif, hafif uzunca yüzü güneşten yanmıştı. Dolgun dudaklarının doğal bir kırmızılığı vardı. Sabah çiğinde bir çiçek gibi parlıyordu ve biçimli, dipdiri göğüsleri vardı. İri kara gözlerinde ürkmüş bir çocuk gibi yaşlar birikmişti. Utangaçlığı onu çekiyor, heyecanlandırıyordu. Kızın yanına giderek dudaklarında bir gülümseyle "Ağlıyor musun Zeynep?" dedi. Kız başını öne eğerek duyulur duyulmaz bir sesle fısıldadı. "Elimden düştü, bağışla efendim." Eliyle gözyaşlarını sildi. Muhtarın kanı kaynıyordu. Ona daha çok yaklaştı. Elini uzatarak sevecenlikle kalan yaşları da sildi. "Korkmana gerek yok Zeynep," dedi yavaşça. "Fincan da, fincanın sahibi de senin." Ona sarılmak istedi ancak vazgeçti. Yoksa daha çok korkardı. En iyisi yeni çevresine alışana dek beklemekti. Bu arada Zakeya mandayı tarlaya götürmüş, su dolabına bağlamış ve toprağa çapalamaya başlamıştı. Çok dikkatliydi. Öğle ezanını kaçırmak istemiyordu. Sonunda Şeyh Hamzavi'nin sesi duyulduğunda güneş tepesindeydi ve onu yakıp kavuruyordu. Saçlarının dibinden boynuna, göğsüne ve sırtına ter boşanıyordu. Ezan biter bitmez çapayı yere attı ve yakındaki nehre yürüdü. Yüzünü ve boynunu yıkadı, abdest aldı, sonra da kıyıya diz çökerek huşu içinde secdeye vararak namazını kıldı. Ardından dizleri üzerinde kalarak peş peşe 10 kez Kur'an'ın ilk ayetini okudu. Ellerini göğe açarak 30 kez yineledi. "Ey Allah'ım, beni bağışla." Bir an bekledi, sonra elleriyle yüzünü örttü. O anda uykusu gelmiş gibi garip bir ferahlık duydu. Göz kapakları ağırlaşarak kapandı. Az sonra nehrin yanında derin bir uykuya dalmıştı. Öğle güneşi ne kadar kavurucu olursa olsun, muhtarın evinin kalın, sağlam beton duvarlarından içeri giremiyordu. Yine de muhtar içinde kızgın güneşin altında çırılçıplak duruyormuşçasına sıcak dalgaların yükseldiğini hissediyordu. Üzerinde hala pembe ipek pijaması vardı. Koltuğa oturmuş sabah gazetesini okuyordu. Sayfalardan birinde ağabeyinin fotoğrafını gördü. Hemen sayfayı çevirerek sosyete haberlerini okumaya başladı. Böylece dansöz Tuğba'nın boşandığını, oyuncu Nusra'nın 4. kez evlendiğini ve şarkıcı Abdelrahman'ın hastanede apandisitini aldırttığını öğrendi. Spor sayfasını okumak için sayfaları çevirdi, ancak sayfalar karıştı ve karşısına yeniden ağabeyinin resmi çıktı. Satırları şöyle bir gözden geçirdi ve bir kabine değişikliğinin yapıldığını ve ağabeyinin daha da önemli bir bakanlığa getirildiğini öğrendi. Küçümseme ile dilini şaklattı. Kardeşini kimse ondan daha iyi tanıyamazdı. Tüm bir iş hayvanı olsa da nedenli aptal, nedenli kalın kafalı olduğunu kimse bilmiyordu. aynı gözleri bağlı dönüp durarak su dolabını çeviren bir manda gibi diye düşündü. Gazeteyi fırlatarak gözlerini kapattı. Birden aklına karısına telefon edip küçük oğlunun sınavlarının nasıl geçtiğini öğrenmek istediği geldi. Tam telefona uzanacakken banyoda suyun aktığını duydu. O anda da Zeynep'in sabah erkenden gelip eve gelmiş olduğunu anımsadı. Bu arada kız banyoya kadar her yeri silmiş temizlemişti. Kafasında bir düşünce çaktı. Neden şimdi banyoya gidip şansımı denemeyeyim? Ancak bundan hemen vazgeçti. Duyguları ona Zeynep'in basit, uysal ablası Nefisa'dan farklı olduğunu söylüyordu. Onun yanındayken hiç aldırmadan istediği gibi hareket etmişti. Kuşkusuz Nefisa ile olanlar sır olarak kalmıştı. Ancak bilinmezdi ki. Belki bu kez iş o kadar kolay örtbas edilemezdi. Kaygılarından kurtulmaya çalıştı. Olanları kim bulup çıkarabilirdi ki? Her türlü kuşkudan uzaktı. Normal insan davranışlarını düzenleyen yasaların ve ahlakın üzerindeydi. Kafr eltendi, hiç kimse ondan kuşkulanmayı göze alamazdı. Allah'tan kuşkulanırlardı da ondan olanaksız. Ancak sonra aklına Kafr eltende onunla ilgili hemen her şeyi bilen üç adam geldi. Polis şefi, caminin imamı ve köy berberi. Onlar olmadan Kafr elteni yönetemezdi. Onlar onun maşaları ve köy yönetimindeki yardımcılarıydı. Ama sırlarını da biliyorlardı. Onlara hiçbir bakımdan güvenemeyeceğini kesinlikle bilmesine karşın sırlarını açığa vurmayacaklarına inanıyordu. Gözünü bir an için bile üzerlerinden ayırması yeterdi. Hemen kendisini kazıklamaya ya da kendisinden koparabilecekleri her şeyi koparmaya kalkışırlardı. Ancak onları hep gözünün önünde tutuyor, onlara uykularını bile denetlediğini ve kendisine ihanet etmeye ya da kafa tutmaya kalkışmanın ölümüne susmak demek olduğunu hissettirmeyi biliyordu. Üst üste yutkundu. Ağzında acı bir tat vardı ve öteden beri içini kemiren kinden kurtulmak istercesine tükürme gereksinimi duyuyordu. Bu üç adamdan tiksiniyor, onlara zerre kadar değer vermiyordu. Onlarsız edemeyeceğini bilmesi her şeyi daha da kötüleştiriyordu. Bu nedenle bazı akşamları onlarla geçirmek, sohbet edip şakalaşmak ve hatta kendini onların dostları, üstelik belki de tek dostları olduğuna inandırmak zorunda kalıyordu. Koltuktan kalktı, banyoya giderek lavaboya tükürdü. Sonra o acı tattan kurtulmak için defalarca ağzını çalkaladı. Aynaya baktı ve gözü küveti ovup su mermeri gibi parlatan Zeynep'e takıldı. Yere kadar uzanan gala beyazı ıslanarak bedenine yapışmıştı. Göğüsleri ve kalçaları iyice seçiliyordu. Kızı karşısında çırılçıplak görür gibi oldu. Beline kan yürüdüğünü hissetti. Gözlerini gencecik bedenden alamıyordu. Zeynep başını kaldırdı. Muhtarın mavi gözlerindeki garip bakışı yakaladı, korkuyla bir adım geri kaçtı ve sığınırcasına duvarın dibine büzüldü. Islak çimlerde ayağı kayarak boylu boyunca yere düştü. O daha ayağa kalkamadan muhtar bir kolunu beline dolayarak onu yukarı çekmişti. Parmak uçları göğsüne değiyordu. Onu okşar ve göğsünü tutarken elinin titrediğini hissetti. Kız boğuk bir çığlık attı. Bu çığlıkta adamın duyarlı, el değmemiş göğsünü sert bir biçimde kavramasının verdiği acı, içini donduran bir korku ve vecde, onu üzerinden ağır bir yük kalkmışçasına hafifleten bir vecde varan garip, hiç bilmediği bir haz vardı. Artık kendisini Allah'ın ellerine bırakabilir, bedenini ve ruhunu ona teslim edebilir, sözünü tutarak feraha erebilirdi. Adamın elleri bacaklarına kaydı, ıslak giysiyi uyluklarının üzerinde çekti. Boğuk bir sesle, yavaşça ve ihtirasla kulağına fısıldadı. Galabeyanı çıkar Zeynep, üşüyeceksin. Elleri uyluklarına ve karnına kaydı. Kızın giysisini çekip çıkarmaya çalıştı. Ancak giysi ıslaktı ve etine yapışıyordu. Öylesine hırsla asıldı ki giysi çatırdayarak yırtıldı. Galabeyam diye inledi kız. Başka galabeyam yok. Giysiyi kızın üzerinden çıkardı, ona sımsıkı sarılarak fısıldadı. Sana 1000 tane galabeya alırım. Bir eliyle musluğu açarak ılık suyu kızın çıplak bedeninde gezdirdi. Onu işin toz ve kirinden arıttı, becerikli elleriyle saçlarını, omuzlarını, karnını, kalçalarını ve göğüslerini yıkadı. Onu yasemin kokan yumuşacık bir havluyla bir annenin çocuğunu kurulayışı gibi tatlılıkla kuruladı. Kız onun kendisini yatağa taşımasına hiç ses çıkarmadı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 110.